Sevdalım Hayat, Zülfü Livaneli, 40. Ayrım. Çünkü bu yüz bir Belçikalı'ya ait olamazdı. Bir Fransız, İngiliz, Amerikalı, Hintli, İtalyan, Arap değildi. Türkiye'ye özgü bir kimyayı yansıtıyordu. Dünyanın bütün ulusları arasında bir anda fark edilen Anadolu bakışı vardı onda. Anadolu'nun yüzüydü. Bu topraktaki milyonlarca kadın yüzünün bileşkesiydi. Evlere kapatılan, tarlada çalıştırılan, çarşaf altında gizlenen, doğuran, doğumlarda ölen milyonlarca kadının ifadesiydi ve bir Mezopotamya gecesi kadar siyah bir peçenin aralığından bizleri süzüyordu. Bu yüzden ilk yıllarında onu beğenmeyen, yeteri kadar Avrupa'yı bulmayanlar bile zamanla onun etkisi altına girdi. Her zaman olduğu gibi toprak, kültür ve köken galip geldi. Taklit, yapay, yapıştırma olanı yendi. Ingmar Bergman'la tuhaf bir anı. Ingmar Bergman'la dostluğum hiç olmadı. Ne bir ortak çalışma ne de uzun süreli bir arkadaşlık. Sadece bazı rastlantıların sonucu olarak birkaç günü İskoçya'da mevsimi olmadığı için yarı kapalı bir durumdaki bir golf otelinde çok yoğun bir şekilde birlikte geçirdik. 1990'ın Aralık ayındaydı. İskoçya'nın puslu güneşi altında yer yer süt beyazlığındaki sislerle sarmalanan ve uçsuz bucaksız yeşil çayırların ortasındaki Turnberry Oteli kremalı bir pastayı andırıyordu. Odamdaki pencereden baktığım zaman kuzey sahiline vuran dalgaları ve üstünde çığlık çığlığa yüzlerce martının dalış yaptığı bir deniz fenerini görebiliyordum. Bu görüntü ne kadar Virginia Woolf ise otelin içi de o kadar Agatha Christie'ydi. Victoria tipi eşyaları ve yüzlerce yıllık törelerin etkisiyle kazandığı kimlikle Turnberry Otel, Christie'nin esrarengiz cinayetler işlenen şatoları gibiydi. Ama daha önce size bu otelde ne aradığımı anlatmam gerekiyor. Bunun için de o yılın Ekim ayına ve Berlin'e dönmeliyim. Avrupa Film Akademisi beni Avrupa Film Ödülleri için ön jüri başkanlığına seçmişti. Berlin'de 15 gün süreyle günde 4 film izleyerek elemeyi yaptık ve kararları imzaladık. Ödül töreni Aralık ayında İngiltere'de Glasgow'da yapılacaktı. Büyük jüride Ingmar Bergman başkanlığında Glasgow yakınlarında Turnberry Otel'de toplanmıştı. O günlerde ödül sekreterliğinden aldığım bir telefon Ingmar Bergman'ın bir ricasını iletiyordu. Büyük jüri başkanı olan Bergman, ön jüri başkanının çalışmalara katılmasını rica ediyordu. İşte sisli İskoçya'daki gizemli Turnberry Otel'de bulunuşumun nedeni buydu. Glasgow Havaalanı'nda beni bir Jaguar karşıladı ve 1,5 saat kadar gittik. Odama yerleştiğimde akşamüstü olmuştu bile. Yazı masasının üstünde bir not, otele o gün varan jüri üyelerinin saat 7'de 1. kattaki misafir salonunda bulunması gerektiğini bildiriyordu. Saat tam 7'de oymalı ceviz kapının önündeydim. İçeri girdim, şömine önünde oturmakta olan kadınla erkekli 5-6 kişi gördüm. Büyük arkalıklı desenli koltuklara gömülmüşlerdi. Hiçbiri konuşmuyordu. Herkes gözünü şöminede çıtır çıtır yanmakta olan ateşe dikmişti. Fraklı bir garson konuklara Lagavulin marka tütsülü viski ikram etmekteydi. Ocağa en yakın oturan kişi Ingmar Bergman'dı. Karşısında Hollywood'un efsane oyuncularından Deborah Kerr oturmaktaydı. Onun yanında Jean Moreau vardı. Girer girmez odadaki gerginliği hissettim. Lagavulinleri yudumlayan ünlü konukların bakışları bana döndü. Resmi tanışma faslından sonra ben de son boş koltuğa oturdum. Bir Lagavulin de bana verildi. Herkes sessiz sedasız birbirini süzüyor, göz göze gelince de hemen bakışlarını kaçırıyordu. Derken Ingmar Bergman koltuğunda huzursuzca kıpırdandı, ufak ufak öksürdü ve "Durum biraz garip değil mi?" diye söze başladı. Herkes başını sallayarak ''Ya evet'' dedi. Bergman devam etti. ''Şu anda tam bir Agatha Christie sahnesindeyiz. Hani birbirini tanımayan kişiler esrarengiz birinden mektuplar alır ve bir şatoda buluşurlar.'' Hafifçe gülüşmeler duyuldu. Galiba Jean Moreau ''İçlerinden biri cinayete kurban gider'' dedi. Ingmar Bergman koltuğunda ölü taklidi yaptı. Sonra içimizden kim kurban olacak diye sordu ve cevabını kendi verdi. Herhalde ön jürinin başkanı. Bakışlar bir kez daha bana döndü. İyi ama Mr. Bergman dedim. Bir oyun gereği mi olacak yoksa suçlu muyum? Bergman eh dedi. Oyun ama doğrusu bizi çok sıkıntıya soktunuz. Ön jürinin kararlarından memnun kalmadıklarını duymuştum. Demek mücadele başlıyordu. Nasıl bir sıkıntı diye sordum. İsterseniz şimdi sadece sohbet edelim, yarın sabah baş başa konuşalım bunları dedi. Daha sonra sinema, televizyon, Hollywood ve starlar üzerine ilginç bir sohbet başladı. Bir zamanların yürek yakıcı güzeli Deborah Kerr çok yaşlanmıştı. Konuşurken sesi titriyordu. Akşam yemeğinde anlattığına göre günlerdir heyecan içindeymiş. O büyük kuzey efsanesi Ingmar Bergman'la tanışma heyecanı onu çok yormuş. Oysa Bergman da Deborah Kerr'le tanışacağı için heyecanlanmıştı. Buna bir de yolculuk fobisi eklenince iş çığırından çıkmıştı. Anlattığına göre günlerdir kusuyordu. Her gün bir sürü valyum alıyordu. Şu sanatçılar. O akşam yemekte havadan, sudan ve çokça sinemadan söz edildi. Deborah Kerr'in rahat yürüyemediğini fark ettim. Koluna girip yemek salonuna götürürken ikide bir de tökezlediğini hissediyordum. Ingmar Bergman yemeklerini odasında yiyordu. Ertesi sabah onunla buluştuk. Dünkü şakalarımı bağışlayın lütfen dedi ama gerçekten de beni çok sıkıntıya soktunuz. Nedenini sordum. Önce şu İsveç filminden başlayalım dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. İsveç adına yarışan film Susan Osten'in Koruyucu Meleği'ydi. Ben filmi çok sevmiştim. Jürideki diğer arkadaşlar da sevince İsveç filmi 8 dalda ödül adayı olmuştu. Bu da film için büyük bir başarıydı. Bergman, ben bir İsveçli olarak bu filme ödül versem tuhaf kaçacak dedi. Eğer film ödül alamazsa daha da kötü. Siz İsveç'teki sanatçı çevreleri bilmezsiniz. Kıskançlığın, dedikodunun ve iftiranın ölçüsü yoktur. Filmi benim kötülediğimi sanacaklar. Bergman'a dedikodu ve kıskançlık bakımından Türkiye'nin de hatırı sayılır bir yeri olduğunu, hatta İsveç'e ders bile verebileceğini söyledim. Sadece film değerlendirmelerimizde bir tek ölçü var dedim. O da filmin kalitesi ve bizi etkileme derecesi. Bundan başka bir ölçü olabileceğini de sanmıyorum. İtiraf edeyim ki Koruyucu Melek benim en sevdiğim Avrupa filmi oldu. Film Bergman tarzına aykırıydı. Neredeyse Çehov atmosferi diyebileceğim bir ortamda çekilen, alıştığımız, İsveç filmlerine hiç benzemeyen bir yaratıydı. Sonradan öğrendiğime göre Bergman da yönetmenden nefret ediyormuş. Hem sonra bir şey daha var dedi. Alman filmini elemişsiniz, oysa ben o filmi çok sevmiştim. İşte o noktada Bergman'dan kuşkulanmaya başladım. Konuşma tehlikeli sulara girmişti. Yarışmada Almanları temsil eden film Abraham'ın Altınları adını taşıyordu ve son derece kötüydü. Berlin'deki ön jüri toplantısında bu filmi elediğimiz zaman Avrupa Film Akademisi yetkilileri çok rahatsız olmuşlardı. Çünkü Almanya bu ödüller için yılda 3 milyon mark harcıyordu. Bu durumda kendi filminin katılamadığı bir yarışmaya para yatırmış oluyordu. Ayrıca filmin baş kadın oyuncusu Hanna Şaygula en iyi kadın oyuncu adayları arasına girememişti. Kısacası durum Almanya açısından tam bir rezaletti. Bergman tam bu noktada dokunuyordu. Siz filmi nasıl gördünüz Bay Bergman diye sordum. Video kopyasını gönderdiler diye cevapladı. Yani bizi şikayet mi ettiler dedim. Biraz bocaladı. Anlaşılan yarışmadan elenmeyi hazmedemeyen Alman yetkililer filmi Bergman'a göndermiş ve bu uyumsuz jüriyi şikayet etmişlerdi. Siz dedim, büyük bir sinema ustası olarak hepimize yol gösterdiniz. Ama ben bu filmde bazı şeyleri anlayamadım. Bergman'a filmden bazı sahneleri anlattım. Odaya gelip de 14 yaşındaki kızının ipte sallandığını gören Şaygula'nın tepkisizliğinin nedenini sordum. İntihar etmiş kızının cesedini bulan anne, Luna Park'ta gezermiş gibi eğlenceli bir ifade takınabilir miydi? İlginç olma dürtüsünün dışında hangi psikolojik amaçla açıklanabilirdi bu sahne? Bergman filmi savunmadı, hatta bana hak verdi. Sonra söz İngiltere'nin filmine geldi. Yarışma İngiltere'de yapılıyordu. Glasgow ev sahibi şehirdi. Ve işe bakın ki asi jüri İngiltere'nin de filmini elemişti. Hem de anlı şanlı Peter Greenaway'in filmini. Böylece festivale destek sağlayan iki büyük ülke bir komploya kurban gitmişti. Jüri başkanı Ingmar Bergman'ın sıkıntısı da bu yüzdendi. Baskı altına alınmıştı. Bana bu durumu iletiyordu ama ne yapmak istiyordu şimdi bile bilemiyorum. Kararlar değiştirilemezdi. Bazı küçük ülkelerin sınırlı bütçeyle yaptıkları filmler ön elemeyi geçmişti. Oysa anlı şanlı yapımlar elenmişti. Sonradan karşılaştırdım. O yıl Cannes Film Festivali'nin yarışma için seçtiği filmler ile bizimkiler hiçbirini tutmuyordu. Onların ak dediğine biz kara demiştik. Ama biz özgür ve içten bir gruptuk. Seçimimize politika karışmamıştı. Ingmar Bergman işin içinden çıkamıyordu bir türlü. Haklı olduğumu açıkça görüyordu. Bir yandan da baskıları nasıl göz gereceğini bilemiyordu. Zaten bu işi hiç kabul etmemeliydim dedi. Ne zaman adamdan dışarı çıksam başım derde giriyor. İsveç'te Faro adlı küçük bir adası olduğunu biliyordum. Oradaki gündelik yaşamını sordum. Kimseyi görmüyorum dedi. Kitaplar ve dua bana yetiyor. Bir de sinema. Eski bir değirmeni sinema salonu yaptım. İçine bir de film oynatıcı makine yerleştirdim. İsveç Film Enstitüsü durmadan film yolluyor. Her öğleden sonra saat 3'te mutlaka bir film seyrediyorum. Bir daha film yapmayacaktı. Annesi ve babasının aşkını senaryo olarak yazdığını anlattı. Danimarkalı yönetmen Bill August çekecekti. Bergman'a göre televizyonun geleceği çok parlaktı. Onca büyük paraya ve emeğe mal olan sinema filmleri yerine televizyon için yapılmış video filmlerine bırakacaktı. Böylece yaratıcılığa daha çok imkan tanınacaktı. Sinemayı bırakmış olmasına rağmen arada bir içinden film yapmak geliyor muydu? Sorun bir hikayeyle cevapladı. Adamın birinin yolu terk edilmiş bir kulübeye düşüyordu. Kulübede birbirine karışmış durumda yüzlerce siyah beyaz film kutusu vardı. Hepsi de sessiz film döneminden kalmaydı. Adam bu filmleri belli bir düzen içinde sıraya koyup bir hikaye ve kahramanlar yaratmaya çalışıyordu. İşte bunun filmini yapmak isterdi. Belliydi ki Bergman o yaşına ve ustalığına rağmen hala deneysel sinemaya ilgi duymaktaydı. Turnberry Otel'de geçirdiğimiz 3 gün boyunca bir daha elenen filmler konusuna dönmedik. Bergman hep mide sancıları çekti, geceleri kustuğunu anlattı. Son gün bütün Avrupa televizyonlarından yayınlanan ödül törenine katılmadan İsveç'e döndü. Fare odasının yalnızlığı smokin giymiş filmlerin suçlamalarından daha dinlendiriciydi kuşkusuz. Ama bu büyük ustanın o sabah bana söyledikleri içinde en ilginç olanı şuydu. En iyi kadın oyuncu ödülü için 3 adayı da İsveçli yıldızlardan göstermişsiniz dedi. Evet dedim. İşte bu beni mahvetti dedi. Çünkü üçü de eski sevgilim. Hangisini seçebilirim? Beni çok zor duruma soktunuz. Glasgow'daki ödül töreninde neredeyse suçlu ilan edilmiştim. İngiliz yönetmen Sir Richard Attenborough benimle tanıştırıldığında İngiliz filmini elemişsiniz öyle mi dedi. Evet cevabın üzerine de ama bu bir hakaret azizim. Bu İngiltere'ye hakaret dedi ve sırtını dönüp gitti. Jean Moreau ise her fırsatta iyi akşamlar sayın başkan deyip beni iğnelemeye devam etti. Ödüller açıklandıktan sonra verilen yemekte ise salondaki bütün genç sinemacılar ayağa kalkarak bu devrimci jüriyi alkışladı. Bu deneyimden sonra uluslararası büyük ödüllerde nasıl etkiler ve yönlendirmeler olduğunu daha iyi anladım. Bir keresinde Venedik Film Festivali'nden dönen Pütür Üstünoğlu havaalanında buluşmuştuk. Herkes dalavere peşinde diyerek kızgınlığını belirtiyordu. Çıplak Ayaklı Şarkıcı. Bitmemiş bir şarkı, dudağında bir yarım ezgi. Sığınmak şarkılara, sığınmak bir ömür boyu. Kamuoyu önündeki sanatçıların çoğunun bir sahne, bir de gerçek kişiliği vardır ve bu kişilikler çoğu zaman birbiriyle çakışmaz. John Baez özü ve sözü bir olan şarkıcıların başında gelir. John şarkı söylerken yaşar ve yaşarken şarkı söyler. Onun için sahneye çıkmak hayatın doğal sayfalarından birini daha kolayca açıvermektir. John Baez'la ilk sahneye çıkışımız Hamburg'da oldu. St. Pauli stadyumunu dolduran 30 bin kişiye verilen barış konserinin sahne konukları arasındaydık. Daha sonra dostluk Türkiye'de Boğaziçi'nin yakamozlu sularında ve Efes'in antik görkeminde pekişti. Bu dostlukta en büyük pay John'un yakın dostu Zeynep Oral'a aittir. Rumeli Hisarı'nda Han Lokantası'nda oturuyorduk. John Baez bir gün sonra İstanbul Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecekti. Kız Çocuğu ve Yiğidim Aslanım adlı parçalarımı ezberlemişti. Hem de Türkçelerini. Gecenin bir vaktinde konsere birlikte çıkalım diye tutturdu. Benim açımdan bu pek hoş bir öneri değildi. Çünkü uzun süredir konser vermiyordum ve yaz turnesine hazırlanıyordum. Kendi ülkemde, kendi dinleyicimin karşısına John Baez'in konuğu olarak çıkmak pek hoş bir fikir gibi gelmedi. Uzun süre tartıştık ama inatçı John'u ikna edemedim. İlle de beraber söyleyeceğiz diye tutturdu. Ben son bir kaçış çaresi olarak ama o gün benim doğum günüm dedim. Gerçekten de yapılacak olan konser doğum günüm olan 20 Haziran'a rastlıyordu. Herhangi bir kutlama yapma adetimiz yoktu ama aklım sıra böyle bir günü bahane ederek konserden kurtulabilecektim. Tam tersi bir etki yapacağını nereden bilebilirdim? Tamam diye el çırptı John, sahnede kutlayacağız. Daha fazla direnmek tatsız kaçacaktı. Çaresiz kabul ettim ve konseri yaptık. Ben tam kurtuldum diye seviniyordum ki John'dan ikinci darbe geldi. Haydi İzmir konserine de birlikte gidiyoruz. Aynı itirazlar, aynı konuşmalar ve sonunda tahmin edeceğiniz gibi aynı yenilgi. Nefes kesici güzellikteki Efes Antik Tiyatrosu'nda sahneye çıktık. O büyülü mekanda çok konser verdiğim için gayet iyi biliyorum. Gece sahneden seyircilere doğru baktığınızda sadece yakılmış olan mumları görürsünüz ve o mumlar yüksele yüksele gökyüzündeki yıldızlarla birleşir. Ama gelin görün ki bu nefis tiyatronun kulisi bir felakettir. Soyunma odası niyetine kullanılan antik mahzenlerin taş kapıları çok alçaktır ve herkes kumaşla kapatılmış olan bu kapılara birkaç kere toslayarak boyun ölçüsünü alma şanssızlığına sahiptir. Ayrıca bu mahzenlerde akrep ve yılan vardır. Yıllar sonra plakçım bana bir konserimden önce soyunma odasında asıl duran silah yeleğimden bir yılanı süzülerek indiğini gördüğünü ama etkilenmemem için bana söylemediğini anlattı. John Baez'ı bütün bu tehlikelerden korumak için gösterdiğimiz kahramanca gayretler boşa gitmedi ve onu sağ salim sahneye çıkarabildik. Ama bu kez sahnede başına bir şey geldi. Adamın biri dev bir saksıyı kapıp sahneye fırladı ve koca alameti John'un kafasına attı. Saksı John'un tam önünde patlarken adam bir de silahını çekiyordu. Polisler saldırganı hemen yakaladılar, apar topar götürdüler. O gece konser sırasında John'un aklı götürülen adamda kaldı. Sahnede birlikte şarkı söylerken kulağıma fısıldıyor ve adamı nasıl kurtarabileceğimizi soruyordu. Konserden sonra da şikayetçi olmadığını bildirdi. Onu şarkılarla çalışırken fark ettim ki John müziği notayla, teoriyle değil, sadece yüreğiyle yapıyor. İnsanlığa hala dostluktan, barıştan, özgürlükten söz ediyor. Şarkı söylemek için yaratılmış olan sesiyle bizleri büyülüyor. Bob Dylan'la birlikte yarattıkları müzik kültürü kuşakları etkiledi. Bugün birçok Amerikan romanında John Baez adının geçmesi rastlantı değil. Çünkü o Amerika'nın ve dünyanın bir dönemini simgeliyor. Yakın yıllar. Zara'dan düştük de tozlu yollara, süre süre bu ellere yetirdik. Ben feleği yere çaldım sanırdım, kör talihi kambur gibi getirdik. Bundan sonra olup bitenleri çoğunluk biliyor zaten. Politika gazetesinde yazarak başladığım yazarlık serüveni 1989 yılında profesyonel gazete yazarlığına dönüştü. Efes Antik Tiyatro'daki bir konserime gelen Zafer Mutlu, Sabah gazetesinde hayatım üzerine bir dizi yayınlamayı önerdi. 40. ayrımın sonu sayfa 384, devamı 41. ayrımda.